Ayrım 7. Bir İnsan. Oriana Fallaci. Sayfa 86. Yarın başka bir gün değildir. Eğer yaşamın insancıl bir yanı yoksa, bir aydır orada, içeride kalıyordun ve ölü ya da diri olduğunu fark etmiyordun. Yalnızca soluk aldığın için hayatta olduğunun farkındaydın. Her şeyden önce hücrenin durumu söz konusuydu. Rutubetli ve soğuktu. Soba diye bir şey yoktu ve o tenekeyi günde bir kez boşalttıklarından pis koku dayanılacak gibi değildi. İçeri giren nöbetçiler soluklarını tutuyorlar ve dönerken koşarak az ileride kusuyorlardı. Yerde yatıyordun. Nezle, öksürük sürekli bir hale almıştı. Hiç olmazsa sana bir yastık vermelerini istemiştin. Fakat hapishane müdürü Pastorakos, üst makamların yumuşak davranışına kızmalarından korkuyordu. Gece donmamak için uykunu yarıda kesip kalkıyor, hücrede geziniyordun. Bu kez bacaklarında sertleşme olduğundan tekrar yere oturup ayaklarını uzatıyordun. Sırtını duvara dayayıp güneş doğuncaya dek dişlerin takırdayarak büzülü kalıyordun. Gerçi güneşi gördüğün yoktu, hücrenin penceresine bir karton koymuşlardı. Ama ısıyı hissediyordun. Güneşin sıcaklığını yemekten daha büyük bir sabırsızlıkla bekliyordun. Yemek istemiyor, yanındaki o lazımlık yüzünden yiyecekten iğreniyordun. Kelepçe yüzünden elini de oynatamıyordun. Pastorak ise 13 Ağustos'tan beri kelepçenin çıkarılmadığından yakınınca ''Ben bir şey yapamam Panagulis, böyle yapmamı emrettiler.'' yanıtını vermişti. 24 saatte ancak 20 dakika kelepçeni çıkarıyorlardı ki o arada tabii ihtiyaçlarını göresin diye. Kelepçeyi sürekli takmaktan bileklerinde kan hiç eksik değildi. Aslında seni çıldırtan bunlar değildi, yalnızlıktı, tecrit edilişindi. Gözlerinin değdiği canlı varlıklar yalnızca nöbetçilerdi. Yemeğini getiren ya da lazımlığını boşaltan nöbetçilere selam da versen, küfür de etsen hiç yanıt vermezlerdi. Seninle konuşmaları yasaklanmıştı ve kendi sesinden değişik bir ses duyabilmen için ancak mırıldanacağın bir şarkının hücredeki yankısını dinlemen gerekiyordu. Bu inatçı sessizlik sinirlerini bozuyor, zaman zaman Egine'deki sorguyu bile aratıyordu. İşkence çekilir, ölüm kabul edilirdi fakat sessizliğe katlanılamıyordu. Önceleri sessizlikte daha iyi düşünebileceğini sanıyor insan. Fakat sonradan beyin yalnızca anılara dayanmak zorunda kalınca hem daha az hem daha kötü çalışıyordu. Kimseyle konuşmazsan, kimse de seninle konuşmazsa yavaş yavaş suyu çekilen kör bir kuyuya dönüşüyordun. Hücrede zaman zaman duvardaki bir lekeyle konuştuğun bile oluyordu. Leke bazen bir insana arkadaşlık edebilirdi. Çünkü sürekli bakınca biçim değiştiriyor, bazen bir yüz, bazen bir vücut oluyor, bazen de bir arkadaşın yüzüne dönüşüyordu. Sürekli değişen ve sana yeni bir şeyler armağan eden bir şekildi. Bu arada Dalin'i de arıyordun. O kadar ki bir hamam böceğinin ölümü için ağlamak isteyişin yüzünden, ruhsal durumdan endişe etmeye başlamıştın. Hamam böcekleri tek olmazlar diye, bir yenisinin daha çıka gelmesini bekledin. Bir ara bir farenin gelmesini tercih ederim diye düşünmüştün. Sonunda hücrede canlı bir varlığa rastlama umudunu yitirdin. Yalnızca sessizlikle karşı karşıyaydın. Sana bir gazete ya da bir kitap falan verselerdi, okumak beyinsel faaliyetini canlı tutabilirdi. Fakat verilen ceza sürüyordu ve bu durumda büyük sessizliğe, tek düzeliğe, can sıkıntısına yol açıyordu. Bu hücrede bir dakika 100 yıl gibiydi. Zaman kavramını da yitirmiştin. Saatini takmana izin vermemişlerdi. Bazen gündüz mü, gece mi onu bile ayırt edemediğin oluyordu. Saat kaç diye sorduğunda da sana yanıt vermiyorlardı. Saat kaç? Yanıt yoktu. Günlerden ne? Yanıt yok. Aylardan ne? Sessizlik. Boşuna sinirleniyordun. Ne kaybedersiniz saati söyleseniz? Cevap yoktu. Kafanda 3 ay kadar geçtiği kavramı oluştuğu bir sırada, bir rastlantı sonucu yalnızca 1 ay geçmiş olduğunu keşfetmiştin. Seni dışarıya ilk çıkardıkları gün öğrenebildin bunu. Çık, dışarı çık Panagulis. Ne var, ne oluyor? Bir ziyaretçim var. Kim? Görürsün. Güneş ışığına kör gibi bakarak, zayıflıktan sendeleyerek ziyaretçiler bölmesine yürüdün. Gelen annen olmasın? 2 yıldır görmemiştin anneni. Firar gününden bu yana. Gerçekten annendi. İşte pazar kıyafeti, şapkası ve bayram için giyinmiş köylü havasıyla. İyi ama neden selam vermiyordu sana? Neden başka tarafa bakıyordu? Yaklaştığın halde heyecandan boğazında bir şeyler düğümlendiği için konuşamıyor, ağzın kımıldayamıyordu. Öksürdün, döndü. Bir an için aldırmayan bir tavırla baktı. Biraz sonra nöbetçilere dönerek kızdı ve ''Nicedir bekletiyorsunuz? Gelecek mi, gelmeyecek mi?'' diye çıkıştı. ''Geldi, görmediniz mi?'' Gözleri seni aradı. Orada olması gereken fakat olmayan birini aradı. Gözleri çökmüş iskeleti tanımadı. Çizgilerin kaybolmuştu. Göremiyorum. Nerede? İncecik bir sesle, buradayım, dedin. Seni yerinden oynatan bir hışımlı haykırışı odayı çınlattı. Katiller, ne yaptınız oğluma, katiller? Annen öyle kolay ağlayan bir kadın değildi. Ama şimdi nasıl ağladığını görmek gerekirdi. Sonunda bir ses duymak nimetini birkaç dakikadan sonra kavuşabildin. Sana söyleyeceği çok şey vardı. Onlar da tutuklanmıştı, babanla birlikte. 24 Kasım günü babanı salıvermişlerdi. Kendini iyi hissetmiyordu. 103 gün çektikleri onu bitirmişti. Fakat şimdi iyiydi. Kaygılanmana gerek yoktu. Zaten senin hapiste olduğundan haberi yoktu. Duruşmanı bile gizlemişlerdi ondan. İdam cezası durdurulmuştu. Evet, karar 3 yıl süreyle geçerli kalacaktı ama yaygın kanı Papadopoulos'un Ioannidis'e inat seni kurşuna dizdirmeyeceği yolundaydı. Avrupa'da senden çok söz edilmişti. Bir simgeye dönüşmüştün. Bu nedenle annenin seni ziyaret etmesine izin vermişlerdi. Pastorakos bu sabah annenin sana yemek getirmesine bile izin vermişti. Zaten yarından sonra sözünü keserek sordun. Günlerden ne bugün? Bilmiyor musun? 23 Aralık. Yarından sonra Noel. Noel mi? Ben burada yalnızca bir ay mı kalmışım? Evet, bir ay. Bunu öğrendikten sonra kan beynine sıçradı. Hayır, bu böyle sürüp gidemezdi. İnsan en azından zamanı bilmeden nasıl yaşayabilirdi? Ne fare, ne örümcek araştırmaya gerek yoktu. Kaçmalıydı ve bu arada insanca koşullar istemenin yollarını bulmalıydı. Bir battaniye, hiç olmazsa bir saat istiyordun. Normal tuvalet. Sabah gazeteleri de gelmeliydi. Bir de seninle konuşmaları gerekiyordu. Açlık grevi yapmalıydın. Durum Papadopoulos'a bildirilince Avrupa kamuoyundan çekinerek isteklerin kabul edilebilirdi. Fakat tam o anda açlık grevine girmek tehlikeli olurdu. Annenin getirdiği yiyeceklere hayranlıkla baktın. Ne kadardı çok yiyecek getirmişti. 3-4 gün devamlı yesen bitmezdi. 2 gün süreyle yiyecekleri öylesine büyük bir istekle midene indirdin ki Noel günü kahve içecek yer kalmamıştı midende. Hücrende keyiften dans bile etmiştin. Kendi kendine yiyecekleri bir güzel bitireyim, ondan sonra ölüm orucuna başlarım demiştin. Dans için birkaç adım ileri, birkaç adım geri atarken anahtar deliğinden ışık girmediğini fark ettin birden. Ne olmuştu? Baktın. Biri seni gözetliyordu. Demek senin kızarmış tavşanla konuşmalarını duymuştu. Birden delikten parmağını uzattın. Dışarıdan bir ses, "Ah anam, kör oldum!" diye bağırdı. Bağırdığına pişman olmuş ama duyanlar yetişmişti. 7 kişi birden üstüne çullandılar. Bir ayın sessizliği kırılmıştı. Bağırma çağırma ve ardından pataklama. İyi Noeller sana, iyi Noeller. Bu iyi Noel'in sana bir yararı dokundu, açlık grevine başlamanı kolaylaştırdı. Açlık grevi için bir ruhsal direnç yarattı. Açlık grevinde zaten zor olan ilk günlerdir. İlk 3 gün. Bu 3 gün geçince vücuda büyük bir bitkinlik geldiğinden yemek isteği kalmaz, midenin boşluğunu fark etmezsin bile. Nöbetçilerin yanından ayrılmalarından itibaren 72 saat süreyle ağzına hiçbir şey koymadın, su bile istemedin. 3 gün geçtikten sonra bir fincan kahveyi kabul ettin ve ardından yine sürdürdüğün grev sonucu öyle bir bitkinlik dönemine girdin ki baygınlık geçirdin. İşte ESA'nın doktoru seni muayeneye geldiğinde bu durumdaydın. İlk gün tutuklandığında sana yardım etmek isteyen doktordu. O gün yarı ölü gibiydin çünkü 2 hafta geçmişti ağzına bir lokma yiyecek koymayalı. Birden koluna bir iğne soktuklarını hissettin ve içini bir sıcak dalgası kapladı. Aynı anda kendini daha iyi hissettin. Göz kapakların kıpırdadı ve gözleri suç ortaklığı duygusuyla parıldayan o doktorun yüzünü gördün. Selam Aleko. Ne haber? Kimsiniz? Tanırsın beni. Doktorum ben. Adım Danarukas. Ne istiyorsun? Yardım etmek istiyorum. İşkencelere yardımcı olan arkadaşın gibi mi? Ben işkencelere yardımcı olmam. Yalancı. Ağzına bir parça çikolata sokuşturarak karşılık verdi. Söylesene, yemekleri neden geri çeviriyorsun? Çünkü bir takvim, bir saat istiyorum. Bir de benimle konuşmalarını istiyorum. Olmayacak şeyler değil. Başka? Bir battaniye istiyorum. Olabilir. Başka? Temiz bir tuvalet. Sonra? Gazete ve kitap. Kalem, kağıt. Güzel. Tek bir şey istersen vermezler. Birçok şey isteyince birkaçını verirler. İsteklerini bildireceğim. Al şu çikolatayı da sakla. Gelecek defa işine yarar. Elindeki istekler listesiyle gitti. Ertesi gün battaniye geldi. 2 gün sonra da sevimli ve yumuşak başlı bir asker geldi. Günaydın Aleko. Noel günü hücre kapısında nöbet tutan askerdi. Senin kim olduğunu anlatmamışlardı ona. Yalnızca tehlikeli bir cani olduğunu söylemişlerdi. O da merak edip seni anahtar deliğinden izlemişti. Parmağını anahtar deliğinden gözüne soktuğun nöbetçiydi. Ona düşmanca bakıp kimsin diye sordun. parmağını gözüme soktuğun asker. Böylece casusluk yapmamayı öğren. Ben casus değilim ki. Bütün casuslar casus olmadıklarını söylerler. Asker gülümsedi ve lazımlığını dökmeye gitti. Belki de söyledikleri doğrudur diye kuşkulandım. Anlamak için tahrik etmek istedin. Bakıyorum bok dökmekten hoşlanıyorsun. Papadopoulaki. Aldırmadı. Döndükten sonra pantolonumu indir, işeyeceğim dedin. Yardım etti. İşimime de yardım et. Yo, bunu yapmam. Fakat kelepçeyi çıkarayım, kendin yap. Demek kelepçeyi çıkarmana izin verdiler. Papadopoulaki. Hayır, vermediler ama ben kendim istedim. İnanmam. İnanma istersen. Biraz yumuşadın. Neden daha önce benimle konuşmamıştın? Korkuyor muydun? Kelepçeyi çıkarmamı istiyor musun, istemiyor musun? Çıkarırsan kaçarım. Kaçarsan yakalarlar. Bu kez nöbetçi olarak başkası gelir. Çıkardı. Peki ya şimdi silahını alırsam? Yapmazsın. Yapmazsın çünkü aptallık olur. İşeyecek misin, işemeyecek misin? Kelepçeni tekrar takarken sağ bileğindeki kelepçe yarasının kemiğe kadar işlediğini görünce buna baktırmam gerek dedi. Kelepçeyi tak ve bu oyuna da boş ver. Gidip ilaçla sargı bezi getireyim. Böyle bir yaranın üzerine kelepçeyi değdiremem. Olmaz. Gidiyorum. Gitti ve bir saat sonra döndü. Amma da geç kaldın. Yoksa hakkımda rapor mu verdin? Hayır. Bileklerin biraz serbest kalsın diye geç döndüm. Teşekkür ederim Papadopoulaki. Adım Papadopoulaki değil. Morakis'tir. Onbaşı Morakis. Yalan söylemediğini anlamak için bir ay geçti. Bir gerçeği öğrenmek amacıyla karşısındakine haince davranan biriydin. Bir insan ne denli hoşuna giderse seni bırakıp gitmesi korkusundan ötürü o denli acı çektirme huyun vardı. Sonunda iyiliği seni yendi. Sana öyle bağlıydı ki zaman zaman o olmasaydı ne yapardım diye düşündüğün bile oldu. Lazımlığını bazen günde 3 kez bile döktükten başka Pastorakos'un vermekten korktuğu gazeteleri kalem kağıdı getiren oydu. Pastorakos da yumuşaktı. Hatta annenle salonda olmamak koşuluyla kışlanın manastırında konuşmana izin vermişti. Fakat bir gün anneni bir kağıt uzatırken görmüş ve Ioannidis'e haber ulaşmasın diye korkmuştu. Doktor Donakuras'ın sağladığı şeyleri battaniye dışında korkudan geri almıştı. Morakis zaman zaman kelepçeni çıkarıyordu. Bu iyi niyeti karşısında kaçmak istediğini ona açıkça söylemeyi düşündün. Şaşmadı. Biliyorum fakat çok zor. Hayır, bir üniforma yeter. Verir misin? Tatil günleri için ikinci bir üniforma var. Ölçtün, biçtin, sana uyuyordu. Tamam, ben bunu giyerim. Sen de üzerindeki üniformayla gelirsin. Ben de mi? Tabii, sen de benimle geleceksin. Ama ben... Hadi canım, korkma öyle. Bu düşünceye yavaş yavaş alıştırırsın kendini. Zaten epey zaman geçer. Öylesine zayıfım ki kaçabilmek için güçlenmem gerek. Bunun için de zaman gerek. Peki ne zaman kaçmayı düşünüyorsun? Henüz bilmiyorum. Acelesi yok. Şimdi bana bol bir yemek getir. Getirdi. İştahla yemiştin. Her gün düzenli biçimde yemek yiyordun artık. Öylesine sakinleşmiştin ki Pastorakos masayla sandalyeyi tekrar hücrene gönderdikten başka gezinti için dışarıya çıkmana da izin veriyordu. Yalnızca kelepçeni çıkarmaya yanaşmıyordu. ESA yetkilileri buna kesinlikle hayır diyorlardı. Kelepçeli ya da kelepçesiz, sağlık durumunda iyiye doğru bir gelişme vardı. İlkbaharda bileklerindeki yaralar kapanmış, hemen hemen eski kilonu da bulmuştun. Bazen şarkı söylediğin bile oluyordu. Duruşmayı karar için ertelediklerinde yazdığın şiire bir de beste yapmıştın. Beyaz güvercinler uçup gittiler. Kara kuşlar göğü doldurdular. Davudi sesinle çevredekileri kızdırdığını bildiğin için şarkı söyleme koşuna gidiyordu. Kapa çeneni Panagulis diyorlardı. Sonra Mayıs ayı geldi, güzel ve ılık günleriyle. Başına gelenler işte o günlerde oldu. Bir sabah kelepçeni çıkardılar, bir kova sıcak su getirip banyo yapabileceğini söylediler. Saçın sakalın kesildi, beyaz ve temiz bir gömlekle ütülenmiş bir pantolon verdiler. Avluya çıkıp bacaklarını istediğin kadar hareket ettirebileceğini söylediler. Senin için beklenmedik bir şeydi bu. Fakat içine herhangi bir şüphe düşmemişti. Hücreden çıktın, avluda kimsecikler yoktu. Yüzünü güneşe vererek sırtını duvara dayadın. Yanı başında bir top sıçradı. Nereden geldiğini, kimin attığını görmek için baktın. Fakat gözün güneşten kamaştığından bir şey göremedin. Acaba Morakis miydi? Topa isteksiz vurdun. Top tekrar geldi. Evet, Morakis olmalıydı. Kim bilir... Nereye saklanmıştı şaka yapmak için? Daha hızlı vurdun bu kez topa. Top karşı duvara vurarak sıçrayıp geri döndü. Üçüncü kez vurdun ve top yine ayakların arasındaydı. Ah Morakis, beni top oynamayı tahrik etmek istiyorsun. Peki öyleyse, madem istiyorsun oynarım. Sanki 100 yıldır top oynamamıştın. ama nefessizliğime karşı ona gösteririm diyordun. Hop, hop, hop. Bir kez, iki kez, üç kez vurdun. Fakat sonunda bıktın ve durdun. Yorgunum Morakis. Kimse yanıt vermiyordu. Avlu boştu. Bir ses, hadi Aleko diyordu. İsteksizce hücrene döndün. Ertesi sabah Morakis gazeteleri getirdiğinden nasıl bir oyuna geldiğini anlamıştın. Gazetelerde resmi yayınlanmıştı. Hapiste nasıl rahat bir yaşam sürdüğün sergilenmek isteniyordu kamuoyuna. Morakis üzgündü. Ben olsaydım sana haber verirdim. Çok sinirlendin. Suskunluğun birkaç saniye sürdü. Ardından patladın ve kızgınlıktan Morakis'e hazır olmasını söyledin. Bir hafta içinde kaçmak istiyordun. 5 Haziran 1969 Cuma gecesi hapishane derin bir uykudaydı. Morakis çantanın içine üniformayı yerleştirmiş olarak yanına geldi. Üniformayı çabucak üzerine geçirip hareket işaretini verdin. Pikniğe giden bir halim vardı. Morakis ise sinirli görünüyordu. Bir firari olacağını düşünmek ve böylesine sert bir rejimde hapishaneden adam kaçırmanın sorumluluğunu taşımak korkutuyordu onu. ''Sen kapa, ben kapatamıyorum.'' dedi, hücrenin kapısını gösterip anahtarları vererek. Ellerin hiç titremeden kapıyı bir güzel kapattın. Karanlığa doğru yol aldınız. Bu sırada ilk zorluğu, yani avlu kapısını nasıl aşacağınızı henüz düşünmüş değildin. Ya nöbetçi sizi tanırsa? Ya kimlik belgesi sorarsa? Nöbetçi yarı uykuluydu. ''Sen konuş.'' dedi Morakis. ''Uyansana korkuluk.'' diyerek anahtarları nöbetçiye attın. ''Aç kapıyı bakalım korkuluk. Bağış üstüne onbaşım.'' Üstünle konuşurken hazır ol vaziyeti al. Emredersiniz. Ya bu düğmesi açılmış ceket neyin nesi? Özür dilerim onbaşım. Etrafı bir gezeyim. Bakalım her şey yolunda mı? Olur efendim. Yarın rapor isterim. Peki onbaşım. Açıver şu kapıyı. Derhal onbaşım. Döndüğümde sakın kimdir o falan diye bağırayım deme. Olur komutan. Kapıyı açtı. Hapishanenin bağlı bulunduğu kuşlarının kapısından çıkabilmek de ikinci önemli engeldi. Öteki nöbetçiye de aynı oyunu oynamak düşünülemezdi. Duvara tırmanmak ve oradan atlamak da zor, çok tehlikeliydi. Kale burçlarındaki ışıldaklar her 50 saniyede bir dönerek çevreyi tarıyorlardı. Ama başka seçenek yoktu. Zamanı ayarlayıp hadi Morakis dedin. Morakis omuzlarına çıkıp duvara tırmandı. Sonra elini uzatarak seni yukarıya çekti. Delikanlı tele dikkat. Atlıyoruz. Bir şey yırtıldı. Her ikinizin pantolonu yırtılmıştı ceketlerinizde. Neyse, düzgün atlayabilmiştiniz. Kırık çıkık, hatta ayak burması falan yoktu. Asfalt yola çıkabilmeniz kolaylaşmıştı. Tek engel, sürüyü koruyan bir çobanla köpeğiydi. Geçeceğiniz alanın tam orta kesimindeydiler. Köpek acaba fark eder mi? Şansımız artık. Hadi cesaret. Morakis koşmaya başladı. İki büklüm olmuş, tavşan gibi koşuyordu. Oysa sen, ikide bir soluk almak için duraklıyordun. Köpek seni gördü. Amma da havlıyor daha, soluk soluğa, üstün başın toprak içinde, yolun kenarına ulaştığında hala havlıyordu. Şimdi sorun, Atina'ya varabilmekti. Genellikle kaçma olaylarında, dışarıda bekleyen bir ya da birkaç suç ortağı vardır. Örneğin dışarıda otomobille bekleyenler olur. Oysa senin meydana okuyan tutumun ve oynanması zor oyunları deneyişin böyle bir şeye gerek duyurmadı. Kaçacağınızı kimse bilmiyordu. Her şey talihe ve senin inisiyatifine kalmıştı. Yolda kimseye rastlamadınız. ''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Morakis. ''Şimdi bir otobüse atlayacağız. Otobüse mi?'' ''Evet, otobüse. Tıpkı iki onbaşının normal olarak gezmeye çıktıklarında otobüse binmeleri gibi.'' Otobüs geliyordu. Morakis'le birlikte bindiniz. Fakat binmekle doğru yapmadığınızı anlamakta gecikmediniz. Çünkü üstünüzdeki yırtık pırtık üniformalar normal bir izne çıktığınız izlenimi vermiyordu. Biletçi tuhaf baktı. ''Ne o, kavga mı çıktı?'' ''Sorma, namussuzun biri orduya diri uzattı.'' Kente mi gidiyorsunuz? Hayır, ilk durakta ineceğiz. Morakis giderek huzursuzluk belirtileri gösteriyordu. Otobüsten inince sordu. Ya şimdi? Şimdi bir taksi tutarız. Bir ağaç arkasına gizlenerek Morakis'in çantasına yerleştirdiğin elbiseleri giydin. Rahat bir nefes almıştın. Ya şimdi? Taksi değiştire değiştire Atina'ya varırız. Atina'ya vardığınızda vakit gece yarısıydı. Kaçış hazırlıkları sırasında Morakis sana birkaç kez sormuştu. Atina'da nerede kalacaksın? Ben sevgilimin evinde kalabilirim. Ailemin yanına gidebilirim. Ama sen? Verdiğin yanıtlarda merak etme. Benim için bin evin kapısı açıktır diyordun. Kimlerdi bu kapısı açık olanlar? Tehlike geçtikten sonra uyananların, laf ebelerinin ya da tehlike karşısında toz olanların evleri miydi? Bazıları sana kapılarını açmadılar bile. Kim o? Ben Aleko. Hapisten kaçtım. Aç kapıyı. Hadi canım, şaka mı ediyorsunuz? Bazıları da çok tehlikeli, yapamam sözleriyle seni başlarından attılar. Seni sevdiğini söyleyen bir kız bile yüzümü görmüş gibi git çabuk, defol. Senin yüzünden Esa beni de mi içeri tıksın diye kovdu. Sabahın üçü olduğu halde Atina sokaklarında o sokak benim, bu sokak senin dolaşıyordunuz. Monakis'in huzursuzluğu iyice belli oluyordu artık. Ne yapacağız? Seni nereye bırakayım? Sen bitkin bir durumdaydın ve ayaklarını sürüyordun artık. İnşa halindeki bir binaya girip oracıkta uyuyakaldınız. Sabahleyin serseriler sizi, elin günün yapısına gelip uyunmaz. Şimdi polisi çağırayım da görürsünüz bağırışlarıyla uyandınız. Kalkıp zor kaçtınız. Kızgın işçiler sizi kovalıyorlardı. Köşeyi döner dönmez sen ayrılmamız gerek dedin. Seni bu durumda yalnız bırakamam Aleko. Bırakman gerek. Git dedim sana. Peki sen nereye gidebilirsin? Bilemiyorum ama sen kaç. Kızgın işçiler yaklaşıyorlardı. Polis, yakalayın, polis. Morakis toz oldu. Ve böylece sabah yavaş yavaş uyanan kentte yapayalnızdın. Doğan güneş 6 ay önce fotoğrafı çekilen ve tüm gazetelere dağıtılan yüzünü aydınlatmıştı. Bıyıklarını kesmeyi akıl etseydin ne iyi olurdu. Saat 7'ye geldiği sıralarda kaçtığın artık öğrenilmiş ve haber yayılmış olmalıydı. Vakit kaybetmeden karar vermen gerekiyordu. Birden toparlandın. Hangi semtte olduğunu saptadın. Kipseli. Kipseli'de kim oturuyordu? Patitsas. Dimitri Patitsas. Dün gece neden aklına gelmemişti? Hayret. Dimitri uzaktan akraban olurdu. İkinci dereceden bir yeğen. Direniş hareketiyle ilgisi olmuştu. Teofilo Yannakos sorgu sırasında bu konuda aydınlatıcı bilgi istemişti senden. İşkencelere karşın onun hakkında ağzından tek bir söz kaçırmamıştın. Hiç olmazsa bunun karşılığında Dimitri seni bir geceliğine alıkoyabilirdi. Adresini nasıl anımsayabilecektin? Ha tamam. Patmos Sokak 51. Bir dakika. Nasıl gidebilirim? Ha şuradan. Sağa döneceğim. Sonra sola. Oradan sağa. Bu evin numarası 149. Aman tanrım. 51 numaraya varıncaya dek ne uzun yolmuş. 147, 145, 99, 97, 95. Başını da kaldıramıyordun fazla. Ya biri tanırsa? İşte Panagulis diye. Sonunda 51'e varmıştın. Zili çaldın. Yukarıdan bir ses. Kim o? Diye sordu. Benim. Sen kimsin? Çabuk kaçın. Zile bastılar. Apartmanın kapısı açıldı. İçeri daldın. Asansörle mi? Merdivenlerden mi çıkmalı? Merdivenlerden daha iyi. 11 aydır merdiven çıkmayan bacaklar için ne zor tırmanış bu. 4. kata varmadan önce 8 rampa çıkmak. Kapıyı açan korkulu bakışlarını sana diktiği sırada kapıdan içeri daldın ve kapıyı arkadan kapattın. Kaçtım Dimitri. Hiç olmazsa bir gece için beni alıkoy. Kaçtın mı? Anlat. Sonra anlatırım. Bana acele bir jilet ver. Bıyıklarımı kesmeliyim hemen. Bıyıksız seni tanımaları zordu. Yüzünün yeni görünüşünden memnun bir durumda eve göz gezdirdin. Rastlantı sonucu güvenli bir yere sığınmıştın. Kentin kıyı köşesi sayılacak bir semtti Patmos. Dairenin de çift balkonu vardı. Sırasında balkondan balkona atlayarak kaçmak olasıydı. Kimin aklına gelirdi burada gizlendiğin? Girdiğini gören olmamıştı. 4. kattaki dairenin içinde de göremezlerdi. Öteki evler basıktı. Odaları saydın. Oturma odası, mutfak, banyo ve kapısı kapalı bir oda. İçeride kim var? Bir arkadaşım. Yalnız oturmuyor musun? Hayır. Fakat telaşlanma. Gerçek bir arkadaştır. Adı ne? Ne iş yapıyor? Adı Perdi Karis. Öğrenci. Konuşmak istiyorum onunla. Dimitri odanın kapısını açtı. Kennedy kardeşlerin posterleriyle Kremlin Sarayı önündeki kızıl ajanı gösteren posterin altında bir genç uyuyordu. Gülmeni tutarak odaya girdin. Perdi Karis'i uyandırıp kararlı biçimde konuştun. Ben Panagulis'im. Boyatis'ten kaçtım. Yanlış adım atayım deme. Tamam mı? Bir anlık şaşkınlıktan sonra yataktan fırlayıp seni öperek karşılık verdi ve boynuna sarılarak bağlılık yeminleri etti. Aleko, seni ne denli sevdiğimi bilemezsin. Aleko, senin için hayatımı veririm. Dimitri Kennedy kardeşlerle Kızıl Alan'ın posterlerini işaret ederek sana demedim mi dedi. Endişelenme diye. Dostlar arasındasın. Neden buraya gelmeyi daha önce akıl etmedin? Şimdi dinlen, biraz yemek ye, sonra bizi nasıl kaçtığını anlat. Seni şeytan seni. Söyle şi yeminler, övgüler sürüp giderken radyo haberi verdi. Radyo, kaçma olayının sabahleyin saat 8'de onbaşı Morakis'te verilen hücre anahtarının bulunamaması üzerine anlaşıldığını haber veriyordu. Panagulis'le birlikte Morakis'te suç ortağı ve firari olarak aranıyordu. Hemen bir tartışma patlak verdi. Senin ülkeyi terk etmen gerekirdi. Bu kesindi ama nasıl? Karadan mı, deniz yoluyla mı? Dimitri deniz yoluyla diyordu. Perdikaris karayoluyla. Sen en iyisi uçakla kaçmaktır diyordun. Bıyıksız ve kara bir gözlükle seni kimse tanıyamazdı. Yeter ki bir pasaport olsun. Dimitri pasaport işini üstlendi. Ertesi gün pazardı. Onların da iki kızla randevuları vardı. Yemekte görüşmek üzere ayrıldınız. Yemek saati gelmişti. Onlar ortalıkta yoktu. Gece yarısı oldu, gelmediler. Pazartesi sabahı oldu, öğleden sonra oldu, yine yoklar. Acaba neden? Acaba polis mi yakaladı? Öyle olsa şimdiye dek evi basardı. Tek başına ve sinirli olduğunu biliyorlardı. Yiyecek bir şey de yoktu, iki yumurtadan başka. Meğer ki, hayır, Dimitri güvenilir bir kişiydi. Perdikaris de iyi bir çocuğa benziyordu. Mutlaka pasaport peşindeydiler. Kendi kendine böyle diyordun ama kuşkulanmıyor da değildin. Gitmeli mi, kalmalı mı? Korku insana her şeyi yaptırırdı. İkisini de ortadan ayrılmamış saçları, yüzleri sivilce ve bulimcini halleriyle gözünün önüne getirdin. Şöyle konuşuyor olabilirlerdi. Nereden gelip bize çattı bu bela? Ben onun için hapse giremem. Ben de. Polise haber mi versek? En iyisi eve dönmemek mi? Evet, Patmos'a sığınmak yanlış bir karardı. Çok değerli bir vakit kaybı da olmuştu. Karanlığın basmasını bekledin. Tam evden çıkacağın anda kapı açıldı. İşte geldik. Sokak karılarından kurtulamadık. Bu arada limana da gittik. Gidebileceğin bir gemi bulduk. Çarşamba günü İtalya'ya hareket eden bir şilep. Birlikte yaşadığımız ve seni her gün daha iyi tanıdığım yıllarda, bana sözünü az ettiğin günler Patmos'ta geçirdiklerinde. Öğrenmek istediğim zaman da boş ver diyordun. Bir gün bu konudaki suskunluğunu bozdun ve şimdi aktaracağım şeyleri anlattın bana. Onların sokak karıları sözü mideni bulandırmış, ayrıca bakışları da hoşuna gitmemişti. İnandırıcı olmayan bir şey var onlarda. Çok neşelilerdi, çok konuşuyorlardı. İşten olmaya çaba harcıyorlardı ve söyledikleri çelişiyordu. Birden sertleşerek, çene yapmayı bırakın da açık seçik bilgi verin bana diye çıkışmıştın. Tabii Aleko, neden sinirleniyorsun? Önümüzde uzun bir gece var. Bu arada bir güzel yiyip içelim. Acıkmadın mı yoksa? Bak ne güzel şeyler getirdik. Önce haber, sonra yemek. Sen bize güvenmiyor musun? Fazlaca mı yalnız bıraktık seni? Sinirlenmişsin. Kim bilir neler geçirdin aklından. Ah o iki karı yok mu? Peki gemi süvarisinin adı ne? Öğrenci yanıt vermişti. Şu anda anımsayamadım. Yabancı bir isim. Japon muydu? İsveçli mi ne? İsveçli galiba. Ya şilep? İsveç şilebi mi? Boynundan yakalayarak sakın deneyeyim demeyesin çocuk diye bağırdın. Dimitri fark etmeseydi boynunu koparacaktın. Sakin ol diyordu sana. Sakin ol, sinirlerin çok bozuk. Neden çocuğa bozuluyorsun? Bana hesap sorsana ona soracağına. Limana ben gönderdim onu. Bana güvenmiyor musun? Ben senin akrabanım, arkadaşınım. Küçükken birlikte oynadık, unuttun mu? Onu iterek ben gidiyorum dedin. Sen çıldırdın mı? Dışarıda seni öldürürler. Öteki de gitme Aleko. Sen bizi yanlış anladın diyordu. Ellerini tutup okşuyorlardı. Peki yemek yiyelim diye razı oldun. Getirdiğiniz patlıcanları kızartalım. Birlikte yiyip içtiniz. Bol şarap vardı. Bir yıldır ağzına şarap koymamıştın. Kızgınlık az sonra neşeye, neşe de uyuşukluğa dönüştü. Çocuklar şimdi o gemiden söz açalım. Sonra konuşuruz Aleko, sonra. Biraz fazla kaçırdık içkiyi. Şöyle bir kestirelim, sonra konuşuruz. Evet, bir bardak daha içelim, sonra da uyuruz. Yanlışlıkla Perdikaris'in odasına girdin ve Kaidi kardeşlerle Kremlin Sarayı posterinin altında biz dostuz, dostuz diyerek derin bir uykuya daldın. Balıklar eksik değildi düşünde. Morakis de vardı. Suikast yerindeydi. Deniz kıyısında Morakis yılına yaktı. Sen bir kayalıktaydın. Morakis bağırıyordu. Dört göz iki hani taneden daha iyi görür. Neden ayrıldık? Ardından bir dalga kıyıya iki balık vurdu. İkisini de yakalamak istiyordun fakat elinden kayıyorlardı. Birini tutmaya çalışırken öteki kayıyordu. Ötekini tutmaya çalışırken birincisi kayıyordu. İkisini bir yakalamak istiyordun. Morakis, yardıma gel, Morakis diye bağırmak istiyordun. Morakis seni duymuyor, sen kayalıktan düşüyordun. Boğulacağın sırada Morakis'in senden önce suya düştüğünü görmüştün. Patitsa seni sarsarak uyandırdı. Ne oluyor, kendini iyi hissetmiyor musun? Kötü bir güç görüyordun. Başımıza bir şey gelecek demektir. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Sen rahatına bak, uyu Aleko. Ertesi gün salıydı. Dimitri erkenden, sen uyuklarken çıktı. Öğleyin geleceğim. Dün gece çok içtik. Görüşmedik gemi konusunu. Görüşürüz. Hemen görüşelim diye seslenecektin. Çıkıp gitti. Bu davranışı şarap içince çözülüp yayılan üzüntünü artırdı. Fakat yenmeye çalıştın ve 2 saat sonra keyifli bir kahve içtin, ıslık çalarak radyoyu açtın. Fakat keyfin hemen kaçtı. Spiker senin ve Morakis'in izine rastlanmadığını, hükümetin Bulan'a 500.000 dirhemi ödül vaat ettiğini bildiriyordu. 500.000 dirhemi fena para değildi. Şimdi ikisi de senin 500.000 dirhemi ettiğini biliyorlardı. Yandaki odada sarhoş yatan Perdikaris'i uyandırdın. Biliyor musun, ben 500.000 dirhemi ediyorum. Dünden beri söyleniyor bu. Arkasını döndü ve uyumaya devam etti. Dünden beri mi? Neden sana söylememişlerdi bunu? Onlara kim söylemişti? Herhalde radyodan duymamışlardı. Radyo haberlerini sürekli dinliyordun. Gazeteler vermiş olamazdı. Çünkü pazartesi günü gazete yayınlanmıyor. Demek haber pazar günü çıkmıştı. Perdikaris'e dönerek, sana kim söyledi bunu? Çok içmişim. Hiçbir şeyi toparlayamıyorum. İnandın ona. Kuşku duymaktan bıkmıştın artık. İyimserliğini yitirmiş miydin tümüyle? Sabır denen şeyi bilmiyor muydun artık? Yatağın üstüne uzanıp Dimitri'yi bekleyeyim diye düşündün. Öğlenleyin dönerim, demişti. Tam öğlen üzeriyken kapıda anahtar tıkırtısı duyuldu. Yana dönmüş dirseğin üzerinde doğrularak, Dimitri sen misin, dedin. Demenle bir gürültünün kopması bir oldu. Devrilen bir iskemle sesi ve ardından sivil giyinmiş 20 kadar polis. Elleri tabancalıydı. Eller yukarı, yoksa vururuz. Seni kışlaya götürmeden önce gazetecileri gösterdikleri sırada çektikleri fotoğrafların yayınlanmıştı. Yere doğru bakıyordun. Ağzının biçimi kahredici bir acının mühürüydü. Ellerin de kelepçenin sıktığı bileklerden aşağı sarkıyordu. Yenildiğinin simgesi gibiydin. Yenilgi duygusu yakalanmandan çok İçişleri Bakanı'nın açıklamasından ötürüydü. Onu örgütteki arkadaşları ele verdiler, ödülü alabilmek için. Bunlar Dimitri Patitsas ve Perdikaris'tir. Seninle konuşan komiser dahasını şunu da fısıldamıştı. Sana bazı dostların var sanıyordun. Senin Patmos Sokağı 51'de bulunduğunu biz pazar gününden beri biliyorduk. Daha önce girmedik çünkü senin çıkmanı bekliyorduk. Yeğenine söz vermiştik. Evde yakalamamızı istememişti. Yeğenin bize gelerek nasıl olsa sinirli, evden çıkacaktır. Yiyecek bir şey bırakmadık ona, dedi. 2 gün süreyle bekledik. Evin içinde seni izleyip durduk. Sonunda usandık ve yeğeninle onun arkadaşına çıkıştık. Bu oyuna bir son vermeliyiz. Evin içinde aylarca kalabilir. Hapisten alışıktır. O da ben çıkmasını sağlarım, limana götürürüm, dedi. Sabrımız tükendi. Evin anahtarlarını aldık ondan. 500.000 dirhemi yetmezmiş gibi Olimpik Hava Yolları'nda da bir iş istedi kendine. İşi de bulduk. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Senin arkadaşların gibi değiliz. Daha sonra sana Morakis'i yakaladıklarını da bildirdiler. Onu büyük bir titizlikle sorguya çektiklerini ve her şeyi itiraf ettirdiklerini söylediler. 7. ayrımın sonu, sayfa 103.